Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Vessalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Erkam Radyo'da Gül sohbetleriyle yine beraberiz kıymetli dinleyenlerim. Gül sohbetleri programımızın 128.si ile Peygamberimiz Aleyhisselam'ı yakından tanımaya çalıştığımız Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabaları adlı sohbetimizin de 61. bölümüyle yine beraberiz. Bildiğiniz, daha önceden de dinlediğiniz gibi Resulullah Aleyhisselam'ı yakından tanıma ve örnek alma amacını güden ama aynı zamanda akrabalık ilişkilerimizi yeniden gözden geçirerek eksikliklerimizi tamamlama, mevcut güzelliklerimizi geliştirme arzusundayız hep beraber inşallah. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabalarından halalarını en son işliyorduk. Ümeyme haleye gelmiş, onu işlemiş, bitirmiş ve çocuklarına sıra gelmişti. Şöyle kısa hatırlatayım. Resulullah Aleyhisselam'ın halalarından biri olan Ümeyme hala, Cahş bin Riyab ile evliydi. Bu evlilikten Abdullah, Ubeydullah, Ebu Ahmet, Zeynep, Ummu Habibe ve Hamne adlı çocukları olmuştu. Bu çocukları bugünden itibaren zamanımız yettiği kadarla sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ama şu arada hemen ifade etmeliyim ki daha önceki bölümde kısmen değinmiştim. Ümeyme halanın çabalarını, gayretlerini az çok biliyoruz. Fakat aile hayatına ilişkin nasıl bir aile hayatı vardı noktasında sizlerle paylaşabileceğim malumat kaynaklarımız yok efendim. O yüzden gelmiş olduğumuz yer, yani onun çocukları ve onların, yani Resulullah Aleyhisselam'ın Ümeyme halanın çocuklarıyla akrabalık ilişkileri kısmına. Efendim, Ümeyme halanın ilk ve en meşhur çocuğu Abdullah. Abdullah Mekke'de Resulullah Aleyhisselam'a peygamberlik verilmeden 25 yıl önce, yani miladi 585 yılında doğmuştu. Yani şu manaya geliyor. Resulullah Aleyhisselam'a peygamberlik geldiğinde, ilk vahiy geldiğinde efendim Abdullah'ın o günlerde 25 yaşında olduğunu görürüz. Hemen baştan söyleyeyim. Yeri gelecek onu da söyleyeceğiz ama Hicri 3. yıl miladi 625 yılında efendim bildiğiniz gibi Uhud Savaşı'nda şehit olmuştur. Yani Resulullah Aleyhisselam'ın Ümeyme halasının çocuklarından, oğullarından biri olan Abdullah Uhud şehidimiz. Efendim Abdullah Fatıma binti Ebu Hubeyş ve Zeynep binti Huzeyme ile evlenmiş olup Muhammed ve Osman adlarında iki çocuğu vardı. Bu zat hakkında Resulullah Aleyhisselam'ın hala çocukları içerisinde en fazla malumat sahibi olduğumuz ve sizlerle paylaşmaya çalıştığım akrabalar mevzusunda da akrabalık ilişkileri noktasında efendim çokça örnekler alacağımız, çıkaracağımız bir hayatı var efendim. Her şeyden önce bunun İslam'a giriş sırasına bakıyoruz. Resulullah Aleyhisselam'ı yakından tanıyor. Zaten hala çocukları ve onu çok seviyor. Aleyhisselam kaynaklarımızın belirttiğine göre Darul Erkam'a girmeden önce İki erkek kardeşiyle birlikte Müslüman oldu. Hemen şimdi kardeşlerini hatırlayalım. Abdullah, Ubeydullah, Ebu Ahmet. Üç erkek kardeşler. Zeynep, Ummu Habibe ve Hamne. Üç de kız kardeşler. Burada Abdullah, Ubeydullah, Ebu Ahmet yani üç kardeş beraber gider. Peygamberimiz Aleyhisselam'a iman ederler efendim. Kızlarla ilgili iman noktasında sırası gelince inşallah sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi iman ile beraber o günün Müslümanları Mekke şirk devletinin, hükümetinin, bütün güçlerinin karşısına geçmiş oluyor. Yani o gün iman etmek demek her şeyiyle önce kabilesi, mahallesi, yakın uzak çevresi, efendim içinde yaşadığı sistemi, bugünkü deyimle devleti, hükümeti, yine bugünkü deyimle efendim sivil kurumları, teşkilatlar, aklınıza ne geliyorsa bütün bunların hepsini karşısına almış olmak demek idi. Yani imanın bedeli oldukça ağırdı. İmanın bedeli oldukça ağırdı. Bu insanları faziletli kılan da bu olsa gerek. Biz bugün bazı imtihanlarla, musibetlerle karşı karşıya kaldığımızda nasıl istemiyoruz değil mi efendim? Nasıl taşkınlık yapıyoruz? Allah bizi affetsin. Bakıyoruz, Hazreti Peygamber başta olmak üzere özellikle Mekke döneminde sıkıntı çekmeyen, eziyet çekmeyen, işkence görmeyen sahabe yok efendim. Dolayısıyla Allah-u Teala zalim değil. Amenna. Peki nedir bu işkence, eziyet? Şimdi her şeyin bedeli var. Hani sürekli söylemeye çalışıyoruz, sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz ya. İşte iyi evde oturmak isteyen iyi para ödüyor. İyi arabaya binmek isteyen iyi para ödüyor. Yani bedeli ne kadar fazla olursa karşılığı o kadar güzel oluyor. Şimdi iman ediyorsunuz, cennete talipsiniz. Hiçbir şey bedava değil. Ve bu insanlar gerçekten Mekke dönemi boyunca çokça sıkıntı çekmelerine rağmen, evet, çokça sıkıntı çekmelerine rağmen iman ve imanla sebatta zirve yaşayan insanlar olduğunu görüyoruz. Mekke'de çok ciddi sıkıntılar çekti, çok problemler yaşadı. Ailece efendim Habeş ülkesine hicret etmek zorunda kaldı. Bu hicret esnasında kardeşleri de vardı yanında efendim. Habeş ülkesinde geçtiğimiz yıllarda siz kıymetli dinleyenlerimle Hazreti Musab bin Umeyr'i geniş geniş paylaşırken Habeşistan faaliyetlerinden de genişçe bahsetmiştim. O yüzden o kısmı tekrarlamak istemiyorum. Dinleyen kardeşlerimiz, arzu eden kardeşlerimiz efendim işte Erkam Radyo'ya arşivden girip Gül Sohbetlerine girerek bunu online dinleme imkanları olduğu gibi efendim indirebiliyorlar da, bunu söylemiş olalım. Şimdi çünkü oraya girecek olsam çok uzayacak bu. Ama sadece şunu söylemem gerekiyor. Müslüman Mekke'deki sıkıntıları bahane edip yapması, yaşaması gereken şeylerden geri durmadı. Müslüman Habeşistan'a gidip muhacir olunca, oraya sığınınca efendim önce biraz zorluk, sonra rahata kavuştular. Rahata kavuşup gevşemediler. Yani sıkıntı anlarında da İslam'a sımsıkı sarılmışlardı. Bolluk ve genişlik zamanlarında da İslam'a sımsıkı sarılmışlardı. Habeş ülkesinde çok çetin, çok ağır bir hadise yaşamıştı Abdullah bin Cahş radıyallahu anh. Bunu Ubeydullah'a sıra gelince genişte göreceğiz efendim. İslam tarihinde tek örnek olan oldukça düşündürücü hadiseyi sizlerle inşallah paylaşmaya çalışacağım. Birçok sahabede gördüğümüz gibi Habeşistan muhacirlerinin büyük bir kısmı bir süre sonra yine Mekke'ye döndüler. Efendim Mekke'de yine aynı sıkıntıları, aynı işkenceleri, aynı eziyetleri çektiler. Neticede Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yol göstermesiyle artık Medine'ye hicret ettiler ve Müslümanlar Medine'de Ensar Muhacir kardeşlik destanını yazarak her anlarını, her saniyelerini İslam'ın güzelliğiyle güzelleştirdiler efendim. Medine'ye vardıklarında efendim orada artık Habeşistan'a benzemiyor, Mekke'ye de benzemiyor. Çünkü Medine'de Müslüman kardeşler var, muhacirleri karşılayan misafirler, Ensar-ı Kiram Hazretleri var. Bu kıymetli insanlar kendisine gelen sahabileri efendim canla başla misafir ettiler. Efendim yani her şeylerini onlarla paylaştılar. İslam tarihinin destanlarından biri olan bir güzellik yaşandı. Resulullah Aleyhisselam'ın hayatı içerisinde çokça önümüze çıkan bazı örnekler var ki akrabalarla ilgili. Şimdi ona gelmiş bulunuyoruz. Efendim, Peygamberimiz Aleyhisselam akrabasını kayırmamıştır. Önce onu söyleyeyim. Ancak akrabayla akrabalık münasebetlerini de kesmemiştir. Yani bugün torpil denir, yani kayırma anlamına. Şimdi kayırmayacağım diye de onlarla bağını kesmemiş, alışverişini akrabamdır diye de korumamış onlara. Yani ne gerekiyorsa onu yapmıştır. İşte bunun en çarpıcı örneği, ilk örneği, yani bu anlamda Umeyme halanın çocuklarından örneği Abdullah bin Cahş efendim. Medine'ye varınca sadece hicretten 17 ay, yani artık hesap edin bir sene biraz geçmiş, 17 ay olmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem bu esnada birçok ashabına, ki Hazreti Hamza'yı görürken söylemiştim, onu da bir sefere kumandan tayin etmişti, yakınıydı, amcasıydı, zor işe onu sürmüştü. Şimdi burada da efendim Batn-ı Nahle vakası diye bilinen İslam tarihinde bir sefer söz konusu. Ben bu seferin yani askeri boyutuna fazla girmeyeceğim. Çünkü o uzun sürer. Bu daha ziyade askeri sohbetlerde, siyasal sohbetlerde daha ziyade güzel olur. Ben orada Aleyhisselam'ın hala oğullarından biri olan Abdullah'ın bir yandan kişisel olarak gayretlerini, diğer yandan akrabalık ilişkilerini iç içe sizlere inşallah başarabildiğim ölçüde takdim etmeye çalışayım. Aleyhisselam çağırdı Abdullah'ı yanına. Efendim ev ile, ailesiyle, efradıyla görüşmesini söyledi. Efendim sabahleyin yanıma gel, silahını da yanına al, seni bir tarafa, bir sefere göndereceğim diye buyurdu. Aleyhisselam böyle buyurduğunda bütün sahabe Resulullah'ın emirlerine can atar. Üzerine düşen vazifeleri hakkıyla yaparlar. Bir tarafa seriye sefer asker gönderileceği zaman, bir tarafa memur vesaire göndereceği zaman Aleyhisselam ashabından uygun gördüklerini gönderirdi. Kelimeye vurgu yapıyorum efendim. Yani akrabalarını ya da yabancıları değil efendim, uygun gördüklerini gönderirdi. Ehil olanları gönderirdi. Her sahabenin her şeye ehil olması elbette ki mümkün değil. Ama her sahabenin de ehil oldukları efendim yönleri var. Ashabını iyi tanıyan Peygamberimiz Aleyhisselam her sahabesini hangi alanda meyilli ise, ehil ise onu o alanda değerlendirmiştir. Daha önce yine az önce söylemiştim. Mesela Musab bin Umeyr'in efendim İslam'ı güzel anlatışı, kılık kıyafetin düzgünlüğü, hitabeti, gücü, usulübü, yöntemi bir davetçi, bir hoca, bir mukri olarak oldukça oturan bir yapısı vardı. Onunla vazifelendirdi. Ama yeri geldiğinde Bedir'de de Uhud'da da sancağı verdiğini görürsünüz. Yani aynı zamanda savaşta da sancak taşıma şerefine ermiş idi. Şimdi Abdullah bin Cahş Hazretleri İslam'ı, inancını büyük bir heyecanla yaşayan bir insandı. Bu İslam'ı yaşama noktasında kendisine Mekke'de çok eziyetler edilmişti. Mekke'de bile Aleyhisselam kendisi için açlığa ve susuzluğa en çok dayanan ve katlananınızdır diye onu taltif etmişti. Onu öyle aç bırakmışlardı, susuz bırakmışlardı. Bitap düşsün, efendim eğilsin, bükülsün diye eğilmemiş, bükülmemişti. İslam'ın izzetini, şerefini korumuştu efendim. İşte aleyhisselam sabahın yanıma gel buyurdu. Silahını yanına al buyurdu. Neticede aleyhisselam yanına vardı. Hatta kendisi bizzat rivayet ediyor. Sabah olunca mescide gittim. Efendim aleyhisselamın ardında sabah namazımı kıldım. Efendim kılıcım, yayım, okum ve ok çantam yanımdaydı. Kalkanım da yanımdaydı diyor. Aleyhisselam namazı kıldıktan sonra efendim muhacirlerden benimle birlikte kimler gidecek onların tespitini yaptı. Rivayetlerde 8 veya 10 kişiye geçiyor efendim. Bir grubun başına kumandan tayin etti. Seni bu kişilerin üzerine kumandan tayin ettim buyurdu. Bir mektup yazdı. Yani talimat diyelim bugünkü deyimle. Bunu al dedi. Kumandan olduğun askerinle beraber yola çık. 8 ve 10 kişi bunlar. 2 gece yol aldıktan sonra mektubu aç. Yani 2 gece boyunca mektubu açma. Devam edin yola. Tarif ediyor şu yerden şu yandan gidin diye. 2 gece geçtikten sonra mektubu aç. Orada yazılanlara göre hareket et. Abdullah bin Caş radıyallahu anh net bir yön tarifi istediği için hangi tarafa gideyim ya Resulullah diye bir daha sorma durumunda kaldı. Efendim Necdiye yolunu tut. Rukayye kuyusuna yönel. Yani bir isim bunlar. Bunlara geçiyorum, fazla önemli değil. Yani o gün bilinen bir takım yerleri söyleyerek gideceği tarafa işaret etti. Aslında olay batn-ı nahle olayıdır. O az sonra görülecek. Abdullah bin Caş Hazretleri bu nahle seferine görevlendirildiği zaman ilk defa emirül müminin sıfatı verildi kendisine. Böylece İslam tarihinde ilk tayin olunan emir Abdullah bin Caş oldu. Evet, Abdullah bin Caş oldu. Neticede Resulullah aleyhisselam bu halasının oğluna güveni vardı. Güveni olmakla beraber ona o güvenini gösterdi, güvendiğini ifade etti. Sorumluluk verdi, yetki de verdi. Şimdi mektubu göreceğiz, yetki de verdi ona. Bu Resulullah'ın akrabaya bakışı. Abdullah tarafına geçiyoruz. Resulullah Aleyhisselam'a imanda, ona sevgide zive bir isim. Zaten halasının çocuğu olmuş oluyor. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bu İslam davasını sadece şahsi dava değil Allah'ın dini olduğu bilinciyle hareket edip bu davanın doğru bir şekilde öğrenilmesi, yaşanması, yayılması noktasında gayret gösterdiğini görürüz. Yani yakınlarımızdan biri belli bir mevkide makamda olursa efendim biz onun makam ve mevkiinden maddi anlamda sosyal, siyasal anlamda istifadeyi düşünmek değil, o makamda kendisine nasıl yardımcı oluruz, bizim nasıl sorumluluklarımız var şeklinde düşünürsek bu olay çözülmüş olur. Efendim, Abdullah bin Caş askeriyle beraber yola çıktı. Resulullah'ın talimatı üzerine 2 gece geçtikten sonra efendim Melel mevkiinde mektubu açtı. Asabın yani askerlerin yanında mektubu okudu. Mektup bütün kaynaklarda geçer. İlginçtir bazı ifadeler. Sizlerle paylaşayım onu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu mektubu okuduğum zaman Mekke ile Taif arasındaki Nahle Vadisi'ne ininceye kadar Allah Teala'nın İsmi ve bereketiyle yürüyüp gidersin. Arkadaşlarından hiçbirini seninle birlikte gitmeye zorlamayasın. Nahle Vadisi'ndeki Kureyşlileri, Kureyşlerin kervanını gözetleyip denetleyesin. Onların haberlerini bize bildiresin. Efendim talimat bu. Tabi şimdi ilk emir olduğu seferde emir dendi buna, emirül müminin. Hazreti Abdullah bin Caş, Resulullah Aleyhisselam mektubunu okuduktan sonra, bizler Allah Teala'nın kullarıyız ve hep ona döneceğiz. İşittim ve itaat ettim. Allah-u Teala'nın ve onun Resulü'nün emrini yerine getireceğim diyerek mektubu öptü, başına koydu. Sonra onu saygı olarak başına koyduktan sonra işte güzelce cebine bir yere yerleştirdi. Sonra arkadaşlarına döndü. Dedi ki, mektubu size açıkça okudum. Resulullah Aleyhisselam'ın buyruğunu duydunuz. Şimdi hanginiz şehit olmayı istiyor ve özlüyorsa benimle gelsin. Gelmek istemeyen dönüp gidebilir. Hiçbirinizi zorlayıcı değilim. Gelmezseniz ben tek başıma gidip Resulullah Aleyhisselam'ın emrini yerine getireceğim. Dikkat ettiyseniz öyle cümle kullanıyor ki, benimle beraber gelin demek istiyor ama Aleyhisselam'ın talimatı da bu ölçüde. Seninle çünkü beraber gittiler. Yani az kaldı Batn-ı Nahle'ye inmeleri. Ama Aleyhisselam oraya varmadan efendim mektubu okuttu. Çünkü başa hanginiz şehit olmayı istiyorsa, özlüyorsa, arzuluyorsa benden gelsin dedi. Yani bu düşmanla karşı karşıya kalabiliriz. Sıcak çatışma olabilir. Yani burada şehitlik de yani ölüm de var. O yüzden bunu başa alıyor cümleyi. İşin tehlikeli boyutunu, hassas kısmını ifade ediyor arkadaşlarına. Arkasından gelmek istemeyip, istemeyen dönüp gidebilir diyor. Ben hiçbirinizi zorlayıcı değilim. Yani serbestsiniz diyor. Önce ölüm var. Tehlikeli bir iştir. Gelmek isteyen benden gelsin, istemeyen dönsün. Ben sizi zorlamam diyor. Ama arkasından bir cümle kullanıyor. Gelmezseniz ben tek başıma gidip Resulullah Aleyhisselam'ın emrini yerine getireceğim. Ne demek şimdi bu? Bu kadar yolu beraber aldılar. Ordunun emiri oldu. Ve şimdi onlar da sahabe. Onlar da iman erleri. Resulullah'ın sevdikleri. Aleyhisselam seçti. Onlara buna teslim etti. Elbette ki onlar da yani beklenilen cevabı veriyorlar. Biz de işittik. Ve Allah Teala'ya, Resulullah Aleyhisselam'a ve onun emrine sana itaat ederiz. Yani işittik ve itaat ettik. Nereye istersen Allah Teala'nın bereketiyle yürü, seninle beraberiz dediler. Bir teki bile yan çizmedi. Burada mühim bir ismi atlamayalım. Resulullah Aleyhisselam'ın yine çok sevdiği, değer verdiği yakınlarından biri olan Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh. Ki malum haliniz bu da büyük sahabeden, aşere-i mübeşşere biliyorsunuz bu. Efendim bu da Abdullah bin Caş'ın ordusunda efendim asker, er. Kalite olarak, karakter olarak, şahsiyet olarak ne kadar önde bir kişi. Efendim beni işte Abdullah'ın ordusuna er mi yaptın, oysa ben komutanlığa layığım gibi akrabalık bağını olumsuz yönde kullanmadı. Büyükler, büyükler neyi takdir ederlerse bize teslimiyet düşer efendim. Niye şu şöyle oldu da niye bu böyle oldu gibi sorular işte sürekli yaşadığımız gibi muhabbetimize engel olur, gönlümüzü karartır, şeytan da boş durmaz fitneye sebebiyet verebilir. Hazreti Sa'd bin Ebu Vakkas Hazretleri'nin efendim bu ordu içerisinde olduğunu efendim Abdullah tam olarak itaat ettiğini, onun emrinde olduğunu görüyoruz. Yaşları aslında birbirine yakın. Abdullah bundan biraz daha büyükçe efendim. Sa'd biraz daha yaşça küçük. Netice bütün hepsi Resulullah Aleyhisselam'ın talimatı gereği seninle beraberiz dediler ve yola devam ettiler. Hicaz istikametinde yol aldılar aşağı doğru ve Nahle'ye vardılar. Yukarıda mektupta geçtiği gibi efendim Taif ile Mekke arasında bu Nahle. Oraya kadar vardılar. Yani mümkün mertebe efendim saklanarak, gizlenerek, kimseye görünmemeye çalışarak Batn-ı Nahle'ye varmayı başardılar. Orada uygun bir yeri mevzi edindiler ve mevziye çekilip gelip geçen Kureyşlerin durumlarını gözetlemeye başladılar. Yani vazife bu şekilde başlamış oldu. Evet efendim. Ama dilerseniz burada kısa bir ara verelim. Kaldığımız yerden aramızdan sonra devam edeceğiz. Her zaman ifade ettiğimiz efendim söylediğimiz gibi lütfen bizden ayrılmayın efendim. Evet efendim, Gül Sohbetleri programımızda Resulullah Aleyhisselam'ın halasının oğullarından Abdullah bin Caş'ı kaldığımız yerden sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz efendim. Batn-ı Nahle'de mevzilenmişler Resulullah'ın talimatı gereği olayları inceliyorlar. Gelip geçenleri, yani bir nevi o faaliyetle beraber Resulullah Aleyhisselam'a haber götürecekler. İşte bu inceleme esnasında bir Kureyş kafilesi daha geçiyor efendim. Develer yüklü. Efendim ne yapalım diye düşündüler. İstişare yaptılar ve bu kafilenin önü kesildi efendim. Abdullah bin Caş ileri çıktı, kendisini tanıttı ve onları İslam'a davet etti. Kabul etmedikleri gibi hemen karşılık verdiler ve ister istemez çarpışma meydana geldi. Daha doğrusu hedefleri burada savaş değildi. Aleyhisselam da savaşın dememişti burada. Şimdi şunu altını çizelim. Az önce cümleyi kullanmıştım. Aleyhisselam bu halasının oğlu Abdullah bin Caş'a sorumluluğu verdi, yetki de verdi. Altını çiziyorum, yetki de var. Ve sorumluluğu da var tabii ki. O gözetleme esnasında geçen Kureyş kafilesi, ki demek bazılarına böyle bir şeye ihtiyaç duymadılar. Ama bu kafile, yüklü kafile, muhtemelen Müslümanların mallarını yağmalamışlar. Onlara satmaya götürüyorlar. Müslümanlara işte çeşitli zararlar, sıkıntılar verecekler. Efendim, bunu herhalde anlamış olmalılar ki bu kısım yok kaynaklarımızda. İstişare ettiler ve istişare sonunda kumandan sıfatıyla, emir sıfatıyla efendim çıktı piyasaya, ortaya, önlerini kestiler, onları İslam'a davet ettiler. Karşı taraf İslam'ı kabul etmediği gibi anında silaha sarıldı ve oklar fırlatıldı, kılıçlar çekildi, ister istemez çarpışma oldu. Bu çatışma esnasında onlardan birini öldürdüler, ikisini esir aldılar, biri de kaçtı gitti. Ancak bütün mallarını, ne varsa onların yanlarında getirdiklerini hepsini ganimet olarak ayırdılar. Şimdi burada ilginç bir şeyle karşı karşıya kalacağız. Bu beni bayağı düşündürüyor. Gerçi hoşuma da gitmiyor değil yani. Nedir efendim? Abdullah bin Caş radıyallahu anh bu ganimet mallarının beşte birini Resulullah Efendimiz'e ayırdı. Bu Müslümanların aldıkları ilk ganimetti efendim. Bu beşte bir hisse de ilk ayrılan beşte bir hisseydi. İlk öldürülen müşrik ve ilk alınan esirlerdi. Bu Batn-ı Nahle seferi. Yani altını çiziyorum şimdi. Henüz ganimetlerin nasıl paylaşılacağına ilişkin ayet-i kerime gelmemişti. İyi anlayalım diye ben burada bir şey söyleyeyim. Bundan sonra, yani Bedir Savaşı'nın sebeplerinden biri olarak da bu olay gösterilecek. Ve Bedir Savaşı olacak. Bedir Savaşı'nda ganimetler var, esirler var ama nasıl paylaşılacak? Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Ebu Bekir'le, Hazreti Ömer'le, Hazreti Abdullah bin Caş ile istişare etmişti. Evet. Ve ondan sonra bir karar verdiler. Ayet-i Kerime ondan sonra gelmişti. Şimdi Abdullah bin Caş çok isabetli bir görüşte Ayet-i Kerime gelmeden önce yapmış olduğu dağılım aynen ona göre olan dağılımydı. Abdullah bin Caş'ın şu özelliğini burada hemen söylemiş olalım. Resulullah Aleyhisselam'a çok bağlı olduğundan onu çok seviyor. Uzaklaşmak istemiyor. O yüzden Habeşistan'da kalamadı, geri geldi. Resulullah'a çok bağlı. Uzak durmak istemiyor. Bu şekilde bir sefere gönderecek, işte şu kadar yol git, şu kadar geri gel, orada şu kadar dur. Yani bir yandan vazifeyi yapıyor ama diğer yandan da bir hüznü var. Resulullah Aleyhisselam onu emir tayin ettiği vakit kendisine sormuştu çünkü. Ey Abdullah, dünyada en çok arzu ettiğin, özlediğin nedir? Evet efendim, bana sorsa Allah Resulü, size sorsa Allah Resulü, dünyada en çok arzu ettiğin, özlediğin nedir diye. Ne cevap vereceğiz acaba? Herkesin bir cevabı vardır değil mi efendim? Muhakkak iyi şeyler söylemiş, söylersiniz, söylüyorsunuzdur. Abdullah'ın cevabı ise Allah ve Resulüne olan muhabbettir diyor. Allah ve Resulüne olan muhabbet. Bunu bize söyleriz. Muhabbeti söylemek, muhabbeti konuşmak, muhabbeti dinlemek zor iş olmasa gerek. Asıl mesele muhabbeti kuşanmak. Dolayısıyla muhabbeti kuşanırsak biz, her şeyimiz bu muhabbet üzere olur. Namazımız muhabbetli olur, sohbetimiz muhabbetli olur. Efendim en zor işleri bile bu muhabbette aşmayı başarırız. Yani meşhur ifadesiyle mecburiyet dikenliğine batmadan muhabbet gülistanından gül devşiririz. İşte Abdullah böyle bir insan, orta boylu, yakışıklı bir zat. Resulullah değil mi? Çok seviyor. Canını ortaya koyan bir özelliği var bu mübarek insanın. Efendim, Abdullah aynı zamanda Resulullah'a olan sevgisinden dolayı, muhabbetinden dolayı bütün gayretiyle İslam'ın izzetinin izzetiyle izzetlenmek, İslam'ın şerefiyle şereflenmenin yanında bunu insanlara taşıyarak bu şerefi, bu tadı, bu güzelliği de paylaşmak isteyen bir özelliği var bu mübarek sahabenin. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın buna kumandanlığı niye verdiği ve bunun almış olduğu ganimetler sonucunda nasıl bir hadise yaşandığını buyurun beraber devam edelim efendim. Medine'ye döndüler. Vazife yapıldı, bitti. Medine'ye dönüldü. Ancak Aleyhisselam biraz bozuldu bu işe. Ben sizin savaşmanızı söylememiştim buyurdu. Ben onları öldürün dememiştim buyurdu. Kureyş'le ilgili bazı bilgileri toplamanızı ve onların hareketlerinizi gözlemenizi emretmiştim. Böyle buyurdu. Kendisine takdim edilen ganimeti, yani kervanın o mallarını almadığı gibi esirleri de bir süre bekletti sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu işi onaylamadı. Şimdi burada acele etmeyelim. Güzel bir, yani çok olumsuz gibi görünen bu sahne çok tatlı bir sonuç verecek. O yüzden biz bilemeyiz yani Allah-u Teala neyin hayır, neyin şer olduğunu. Biz hayır diye gördüğümüz şeyden şer çıkar, şer diye gördüğümüz şeyden hayır çıkar. Bunları hep görürüz, yaşarız. İşte bir örneği budur efendim. Aleyhisselam yani sitem ediyor. Ben size savaşmanızı söylememiştim, onları öldürmenizi söylememiştim, onlarla ilgili bilgileri toplamanızı söylemiştim ve hareketlerini gözleriniz diye size emretmiştim buyurduğu gibi haklarında karar verinceye kadar esirleri bekletiyor, kervanın mallarını da almıyor efendim. Bu olay üzerine Abdullah bin Caş ve arkadaşları çok üzüldüler. Pişman oldular. Hele Abdullah ağlamaya başladı. Resulullah Aleyhisselam emrine karşı geldiğini zannetti. Perişan oldu. Beni diyor iki şey perişan etti. Biri, Resulullah Aleyhisselam bana güvenmişti, güvenini sarstım. Ben kumandandım. İkincisi, onun halasının oğluyum. Akrabası, yakın akrabası olduğum halde onu zor durumda bıraktım. Bu üzüntü yetmiyormuş gibi Müslüman kardeşlerinin onları çok ayıplamaları ve onlara her rastladıklarında Allah'ın ve Resulü'nün emrine karşı geldiler diyerek yanlarından uzaklaşmaları, ayrılıp gitmeleri, tavır koymaları Abdullah ve arkadaşların sıkıntılarını iyice artırdı. Hele hele bir de Kureyş bu olaydan dolayı Resulullah Aleyhisselam'a iyice dil uzattı. Ona sahip sövdüler. Onu kabileler arasında teşhir ettiler. İşte dediler, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz diyoruz tabi, haram ayı helal kıldı. haram ayda kan döküp ganimet aldı ve insanları esir etti dediler. Yani karşı tarafa koz verildi. Oysa o haram ayın son günü idi. Yani çıktı mı çıkmadı mı, yani son günü mü diğer ayın başı mı diye ben aylara girmiyorum. İstişare sonucu haram ayın sonu diğer ayın başı. Yani ama yani bunlar çıktılar, öldürmek için çıkmadılar zaten piyasaya. Yani öyle an oldu ki karşı karşıya gelmek durumunda kaldılar. Mecburen Müslüman yapacağı nedir? Onları İslam'a davet ettiler. İslam'a girmeyince karşı taraf silaha sarıldı. Silaha sarılınca mecburen çatışma oldu. Tabii ölü var, esir var. Dolayısıyla karşı taraf koz sahibi oldu. Ele fırsatı geçirdi. Resulullah Aleyhisselam'a saldırmaya başladı. Abdullah bin Cahş ve arkadaşları bu hadise karşısında tabir yerinde ise kahroldular. Çok zor duruma düştüler. Neticede Allah Teala o müşriklerin o sataşmalarına karşı Bakara suresinin 217. ayeti kerimeyi gönderdi. Ayetin mealini sizlerle paylaşayım efendim. Ey Muhammed Aleyhisselam, sana haram ayı, o aydaki savaşı sorarlar. De ki, o ayda savaşmak büyük suçtur. Ancak Allah yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram'a engel olmak ve halkını oradan çıkarmak Allah katında daha büyük bir suçtur. Fitne çıkarmak ise öldürmekten daha bir suç ve günahtır. Evet. Ayeti iyi anlamamız lazım. Bakara 217. Yani Allah-u Teala Abdullah bin Cahş'ın yaptığını burada onaylamıyor. Ama aynı zamanda yani bu sorumluluğun yanında yetkisi de vardı. Öyle bir an oldu ki savaşalım mı ya Resulullah diye mektup gönderip de cevabını bekleyecek durumda değildi. Kapıştılar. Ayet-i kerime indi. Çünkü müşrikler haram ayda kan döktü. İşte şöyle yaptı, böyle yaptı. Hani böyle olumsuz insanlar böyle bizim küçük bir açığımızı görsünler. Ne kadar büyütürler, ne kadar büyütürler. O yüzden onlara açık vermeyeceğiz. İleride annelerimize sıra gelecek efendim. O zaman Hazreti Ayşe annemizi sizlerle paylaşmaya çalışacağım Allah izin verirse. Ona iftira atıldığı ifk olayını hepiniz biliyorsunuz. Ha, burada elbette Allah ayetlerle annemizin bundan beri olduğunu, uzak olduğunu buyuracak. Ama burada bir şey var. Onu iyi anlamamızı istiyor Rabbimiz. Karşı tarafa yani olumsuz düşünen insanlara o fırsat verilmeyecek. Boşluk verilmeyecek. Bu bir ne? Boşluk gibi göründü. Aslında boşluk değil. Mecbur kalındı, çatışıldı. Olay bu. Ama çok üzüldü Hazreti Abdullah bin Cahş arkadaşları. Öyle ki yemeden içmeden kesildiler, mahvoldular. Ayet-i kerime inince o halk nasıl bunları tebrik ettiler? Kimi kucaklıyor, kimi tebrik ediyor, kimi inen ayetleri okuyor. Yani bu ayet inince işte. Resulullah'ın da içi rahatladı. Kervan mallarını ganimet olarak kabul etti. Esir alınan iki kişiyi fidye karşılığında serbest bıraktı. Abdullah bin Cahş ve arkadaşlarının yaptığından hoşnut oldu. Çünkü onların bu savaşları Müslümanların hayatında büyük bir olay idi. Onların aldığı ganimet ilk ganimetti. Onların öldürdükleri şahıs Müslümanların kanını akıttıkları ilk müşrik idi. Aldıkları esirler Müslümanların eline düşen ilk esirlerdi. Onların sancakları Resulullah Aleyhisselam'ın bizzat eliyle teslim ettiği ilk sancak. Emirleri Abdullah bin Cahş, yani ilk emirül müminin denen kişi oldu. Efendim bu olay İslam tarihi ve siyer kitaplarımızda genişçe zikredilir, geçer. Ve biz burada dedim ya yani kısa ben geçtim savaşın tamamını, olayın tamamını sizlerle şu anda paylaşmadım. Çünkü konum bu değil. konum malumunuz Resulullah Aleyhisselam'ın akrabalarının efendim İslam'ın yayılış ve yaşanışındaki rolleri, Hazreti Peygamber'e karşı duruşları, Resulullah Aleyhisselam'ın da onlara karşı duruş. Bunu burada gördük. Yani sen şimdi halamın oğlusun, senin her yaptığını hoş görürüm demedi Aleyhisselam. Ben size onlar kimseyi öldürmeyin demedi mi diye çıkışmıştı Aleyhisselam. Hazreti Abdullah ve arkadaşları olayı anlatıp buna mecbur kaldıklarını, yani hadisenin böyle geliştiğini ifade ettiler. Aleyhisselam daha bir şey demedi ama esir de almadı, ganimetleri kabul etmedi bir süre için. Vahiy bekledi. Bu boşluğu fırsat bilen müşrikler de Aleyhisselam'a şahsında dine, İslam'a saldırmaya kalkıştılar. Allah-u Teala da Bakara suresi 217. ayeti kerimeyle tabir yerindeyse onlara bir tokatı patlatmış oldu. E tabi bu hadise Abdullah bin Cahş'ın vermiş olduğu o kararın ne kadar yerinde olduğunu, doğru olduğunu efendim görmüş oluyoruz. Bu şekilde birkaç seriye daha var. Abdullah bin Cahş'ın Bedir Savaşı'ndaki kahramanlığı meşhurdur. Ancak onun Uhud'daki duruşu yürekler dağlayacak şekildedir efendim. Yürekler dağlayacak şekilde. Yakın arkadaşı ve dostu olan Sa'd bin Ebu Vakkas anlatıyor bu durumu. Aşere-i Mübeşşer'den olan Resulullah'ın çok sevdiği, hepimizin de çok sevdiği Hazreti Sa'd bin Ebu Vakkas bakınız ne anlatıyor. Uhud Savaşı'nda diyor, Abdullah bin Cahş ile karşılaştım. O vuruşma anında karşılaşıyorlar. Bana dedi ki, şöyle bir kenara geçelim de Allah'a dua edelim, içimden geldi. Sen dua et, ben amin diyeyim. Ben dua edeyim, sen amin de. Savaş yeridir, ne olacağı belli olmaz. Bunu senden istiyorum der. Tabii ki dedim diyor. Bir köşeye çekildik ve bana buyurun sen dua et, ben amin diyeyim dedim diyor. Neyse dua ediyor. Allah'ım, ben düşmanla karşılaştığımda benim karşıma güçlü kuvvetli birini çıkar. Onunla düşmanla nasıl savaşılması gerekiyorsa onunla öyle savaşayım. Savaşın hakkını vereyim. Ve onu yenip zafer elde edip onun da yanındakilerini ganimet olarak alayım. Amin. Amin dedi Abdullah bin Cahş diyor. Ben de ona hadi sen de dua et de ben de amin diyeyim dedim diyor. Ellerini açtı. Allah'ım beni güçlü kuvvetli iyi dövüşen biriyle karşılaştır. Senin yolunda onunla dövüşeyim. O da benimle dövüşsün. Savaşın hakkını vereyim. Cihadın hakkını vereyim. Sonra beni yensin o. Beni öldürsün. Burnumu ve kulağımı kessin. Elimi, ayağımı, parmaklarımı kessin. Yarın sana kavuştuğumda sen bana burnun, kulağın niçin kesildi, elin, ayağın niçin kesildi diye sorduğunda ben de diyeyim ya Rabbi senin ve Resulünün uğrunda diyebileyim. Sen de bana doğru söyledin diyesin. Evet, ben de tıkandım gördünüz veya işittiniz, anlıyorsunuz. Amin diyebiliyor musunuz buna? Sa'd bin Ebu Vakkas diyor ki ağlamaya başladım. Abdullah bana döndü. Ey Sa'd dedi, arkadaşım sen dua ettin, ben amin dedim. Ben dua ettim, sen amin demedin. Birbirimize söz vermiştik. Hani amin diyecektin? Amin de kardeşim, amin. Sa'd bin Ebu Vakkas ağlıya ağlıya amin, amin diyor. Neticede savaş sona erdiğinde Aleyhisselam Abdullah'ı arattı. Ben de koştum diyor. Abdullah'ı bulduk. Şehit edilmişti. Organları kesilmiş bir halde bir ipe dizilmiş. Yanındaki ağaca asılmış, dala asılmıştı. Her tarafı parçalanmıştı. ve şehitlerin defini esnasında Abdullah'ı Resulullah Aleyhisselam sevgili amcası Hazreti Hamza ile beraber aynı kabre koydu. Biliyorsunuz Hazreti Hamza Abdullah'ın dayısıydı. Evet, dayısıydı. Dayı yeğen aynı kabre girdiler. Hazreti Peygamber Aleyhisselam bu büyük sahabenin şehadetine amcasına üzüldüğü gibi üzülmüş. Gözyaşı dökmüş. Onu amcasıyla beraber defnetmişti. Abdullah bin Cahş şimdi Uhud'da efendim ziyaretlerimizi beklemektedir. Bize ne güzel örnek olmuştur. Bu örnekliğinden bir kısa örnek paylaşayım sizlerle. Hicretten sonra Ebu Cehil Abdullah bin Cahş'ın evine el koymuştu. Abdullah bin Cahş varlıklı bir adamdı. Güzel geniş evi vardı. Evine el koydu. Çok üzüldü Abdullah. Yani Ebu Cehil gibi hain birinin evine el koymasına çok çok üzüldü. Aleyhisselam şöyle buyurdu. Abdullah, Allah'ın sana Mekke'deki evine karşılık cennette bir ev vermesi hoşuna gitmez mi? Elbette ey Allah'ın Resulü, tabii hoşuma gider. İşte bu senin için vardır. Allah senin için cennette bir köşk inşa etmiştir. Deyince Hazreti Abdullah içi rahatlayacak, neşesi yerine gelecek. Efendim bu gücü de sahabenin böyle birçok kitapta menkıbevari hayatı anlatılır. Çok böyle akıcı ifadeler kullanılır. Cihadı, kahramanlığı, yiğitliği efendim anlatılır. Kendisi gözünü budaktan sakınmayan biri olduğunu yine kitaplarımız ifade eder, söyler. Ancak şunu paylaşmak isterdim ben. Aile hayatının nasıl olduğu noktasında sizlerle paylaşmak isterdim ama bu konuda malumata ulaşamadım. Abdullah'ın başında konuya girişte ifade etmeye, sizlerle efendim paylaşmaya çalıştığım gibi Fatıma binti Ebu Hubeyş ile evleniyor. Daha sonra Zeynep binti Huzeyme ile evleniyor. Muhammed ve Osman adına iki çocuğu oluyor. Her şeyine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i örnek almaya çalışan Abdullah, bütün hayatı boyunca imanla beraber, bütün hayatı boyunca Allah ve Resulü rızası istikametinde hayat yaşamış ve ölümlerin en yücesi, ölümlerin en güzeliyle, şehit rütbesiyle Uhud'da Rabbine uçup gitmişti efendim. Biz onun bu güzel hayatından, yani işte vahyin gelişinden bu yana gece gündüz koşuşturması, hiç boş durmaması, efendim işte konu komşuyu gözetmesi, arkadaşlarına koşması, onlara bilebildiğini, öğrenebildiğini anlatması, aktarması, arkasından namazında büyük bir huşuyla, zevkle namaz kılışı, Kur'an'ı okuyuşunda böyle gözleri dolması, Resulullah Aleyhisselam'ı dinlerken kendinden geçmesi, onun yanındayken aşkların, muhabbetlerin en yücesini yaşaması, ne yandan bakarsanız bakın, ne yandan bakarsanız bakalım, Abdullah bin Cahş, Resulullah Aleyhisselam'ın halasının oğlu Hazreti Abdullah bin Cahş radıyallahu an efendim Uhud şehidimiz Umeyme halanın oğlu. Allah-u Teala şefaatine nail eylesin diyor. Bugünkü sohbetimizi burada noktalarken bir başka gül sohbetinde yeniden buluşmak üzere hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum efendim.